Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Duygu durum bozuklukları. Çeviri Profesör Doktor Işık Savaşır. Depresyon ve maninin genel özellikleri. Resmi tanı listeleri: tek uçlu unipolar, iki uçlu bipolar. Bozukluk ayrımının geçerliliği. Kategoriler arasındaki heterojenlik. Kronik duygu durum bozuklukları. Duygu durum bozukluklarının psikolojik kuramları. Depresyonun psikanalitik kuramı. Depresyonun bilişsel kuramları. Depresyonun kişiler arası kuramı. İki uçlu bozukluğun psikolojik kuramları. Duygu durum bozukluklarının biyolojik kuramları. Kalıtsal veriler. Nörokimya ve duygu durum bozuklukları. Nöroendokrin sistem. Duygu durum bozukluklarında tedavi. Psikolojik tedaviler, biyolojik tedaviler. Çocukluk ve ergenlikte depresyon. Çocukluk ve ergenlik depresyonunun semptomları ve yaygınlığı. Çocukluk ve ergenlik depresyonunun etiyolojisi. Çocukluk ve ergenlik depresyonunda tedavi. İntihar. İntiharla ilgili gerçekler. İntihara bakış açıları. İntiharın psikolojik testlerle yordanması. İntiharı önleme. İntiharla çalışmada klinik ve etik sorunlar. Özet. Psikoloğa geldiği zaman 2 aydır ağır depresyon geçiren Bayan M, 38 yaşında bir fabrika işçisiydi. 4 çocuk annesi olan Bayan M, 3 yıl önce kötüye giden ekonomik koşulları yalnızca kocasının maaşıyla geçinilemeyecek duruma gelince çalışmaya başlamıştı. Ancak psikoloğa gelmesinden 7 ay önce işten çıkarıldı ve ailenin ekonomik durumu bozuldu. Parayla ilgili var olan endişeler eşiyle tartışmalara yol açtı. Tartışmalar sadece parayla sınırlı değildi. Çocuklar da kapsıyordu. Uyumada zorluk çekmeye başladı. İştahı bozuldu ve kilo kaybetti. Enerjisi azaldı ve o zamana kadar hoşlandığı faaliyetlere karşı ilgisini kaybetti. Televizyon karşısında saatlerce geçirmesine rağmen bir zamanlar en sevdiği dizilere ilgi duyamadı ve çoğu zaman dikkatini bile veremedi. Ev işlerini yapmak imkansız hale geldi. Kocası bu durumdan yakınmaya başladı ve bu da yeni tartışmalara yol açtı. Son olarak karısında ciddi bir şeyler olduğunu düşünen Bay M, onu bir psikoloğa görmesi gerektiğine ikna etti. Bu bölümde duygu durum bozukluklarını tartışacağız. Depresyon ve iki uçlu bipolar bozukluğun DSM kategorilerini tanımlayarak başlıyoruz. Ardından söz konusu bozukluklarla ilgili biyolojik ve psikolojik faktörler üzerine odaklı son dönem çalışmaları aktarıyoruz ve tedavilerini tartışıyoruz. Son bölümde ise intihar üzerinde duruyoruz. Depresyon ve maninin genel özellikleri. Bayan M vakasında gösterildiği gibi depresyon, büyük bir üzüntü, endişe, suçluluk ve değersiz hissetme, başkalarından uzaklaşma, uyku, iştah, cinsel istek kaybı ya da her zamanki faaliyetlere karşı ilgisizlikle belirginleşen duygu durumudur. Nasıl hepimiz zaman zaman kaygı hissetmişsek, aynı şekilde yaşamımızda büyük olasılıkla hüzün yaratan, ancak depresyon tanısını gerektirmeyecek birçok olay yaşarız. Depresyon, sıklıkla panik atak, madde bağımlılığı, cinsel işlev bozukluğu ve kişilik bozukluğu gibi başka psikolojik sorunlarla ilişkilidir. Depresyonda olan kişi için dikkat etmek çok yorucu bir çabadır. Okuduklarını ve başkalarının onlara söylediklerini anlayamazlar. Karşılıklı konuşma bir yüktür. Yavaş ve uzun duraksamalarla, az sözcük kullanarak ve monoton bir sesle konuşurlar. Çoğu yalnız oturup susmayı tercih eder. Bazıları ise ajitedir ve yerinde duramazlar. Ellerini ovuşturarak aşağı yukarı gezinir, inleyerek şikayet ederler. Depresyonda olan kişiler bir problemle karşılaştıkları zaman hiçbir çözüm akıllarına gelmez. Her anlarında bir ağırlık vardır. Kafaları kendilerine yönelik suçlamalarla doludur. Depresyonda olan kişiler ayrıca kişisel hijyenlerini ve görünüşlerini ihmal ederler, fiziksel bir temeli olmayan çeşitli hipokondriyak ağrı ve sancılardan yakınırlar. Çoğu zaman tamamen keyifsiz, umutsuz ve inisiyatiften yoksun olarak endişeli, kaygılı ve ümitsiz olabilirler. Yaşam boyunca depresyonun belirti ve işaretlerinde farklılıklar görülür. Daha ileride ayrıntılı tartışacağımız gibi çocuklarda depresyon genellikle baş ağrısı, mide ağrısı gibi bedensel yakınmalar şeklinde gözlenir. İleri yaştaki yetişkinlerde depresyon, dikkatin kolay dağılması ve bellek kaybıyla karakterize edilir. Parantez içinde bakınız bölüm 16. Depresyon belirtileri kabul edilir davranışın kültürel standartlarındaki farklılıklara bağlı olarak kültürler arası değişkenlik göstermektedir. Örneğin, sinir ve baş ağrısı şikayetleri Latin kültürlerde çok yaygın iken güçsüzlük Asya'da daha sık görülür. Çoğu depresyon tekrarlansa da zamanla dağılma eğilimindedir. Ancak tedavi edilmeyen ortalama bir depresyon dönemi 6 ila 8 ay, hatta daha uzun sürebilir, hasta ve ailesi için daha da uzun gibi gelebilir. Depresyon kronik hale gelirse birey nöbetler arasında eski işlev düzeyine dönemeyebilir. Mani, sinirlilik, aşırı hareketlilik, konuşkanlık, fikir uçuşması, dikkatte dağılma, uygulanamayacak büyük planlar, zaman zaman amaçsız faaliyetlerle kendini gösteren temelsiz, aşırı bir coşku durumudur. Nöbetler halinde depresyon geçiren bazı kişiler kimi zaman aniden de manik olabilirler. Yalnızca mani geçirip depresyon göstermeyen kişilerin olduğuna dair klinik raporlar vardır, ancak bu duruma çok ender rastlanır. Birkaç günden birkaç aya dek sürebilen manik dönemin çalkantısındaki kişi kolaylıkla gürültücü sesiyle fark edilebilir. Konuşma uzun sürelidir, şakalar, kelime oyunları, kafiyeler, konuşanın dikkatini çeken eşyalar ve yakında olanlarla ilgili çağrışımlarla doludur. Bu konuşmayı kesmek çok zordur. Maniklerde yaygın olan düşünce uçuşmasını açıklar. Konuşmanın ufak bölümleri anlaşılır durumda olsa da konuşmacı bir konudan diğerine çabucak atlar. Manik kişinin faaliyeti olan gereksinimi onu aşırı sosyal ve karışıcı olmaya iter, sürekli ama amaçsızca meşguldür. Ne yazık ki çabalarındaki hatalardan tamamen habersizdir. Bu hareketliliği herhangi bir önleme çabası çabucak kızgınlık, hatta büyük öfke yaratır. Mani genelde 1-2 günde çabucak ortaya çıkar. Tedavi edilmeyen nöbetler birkaç günden birkaç aya kadar sürebilir. Aşağıdaki manik hastanın tanımlaması kayıtlarımızdan alınmıştır. Bu durumun genellikle bir parçası olan çabuk kızma bu hastada görülmemiştir. Bir posta hizmetçisi olan Bay V, 8 yıldır evliydi. Karısı ve iki çocuğuyla birlikte orta sınıf bir semtte rahat ve mutlu olarak yaşıyorlardı. Geriye bakıldığında neler olacağıyla ilgili hiçbir ipucu yoktu. Şubat'ın 12'sinde karısına enerji ve fikirlerle dolu olduğunu, postacılık işinin doyurucu olmadığını ve yeteneklerini boşuna harcadığını bildirdi. O gece çok az uyudu. Zamanının çoğunu masa başında sürekli yazarak geçirdi. Ertesi sabah her zamanki saatte işe gitti, ancak saat 11'de otomobili akvaryumlar ve tropik balık malzemeleriyle dolup taşarak eve geldi. İşinden istifa etmiş ve ailenin bankadaki bütün tasarrufunu çekmişti. Parayı tropik balık malzemesi için harcamıştı. Bay V, bir gece önce aletleri değiştirme yolunu keşfettiğini, artık balıkların hiç ölmeyeceklerini ve böylece milyoner olacaklarını iddia etti. Otomobili boşalttıktan sonra etrafta alıcılar aramaya çıktı. Herkesin kapısına gitti ve onu dinleyen herkesle konuştu. O dönemde hastanede yatarken alınan aşağıdaki konuşma örneği inanılmaz iyimserliğini ve kışkırtıcılığını göstermektedir. Terapist: bugün çok mutlu görünüyorsun. Hasta: mutlu. Mutlu mu? Sen küçümseme ustasısın. Hınzır adam. Bağırarak ayağa fırlıyor. Ben mutluluktan uçuyorum. Bugün kızımın bisikletiyle batı kıyısına gidiyorum. Sadece 3100 mil. Bildiğin gibi bu hiçbir şey. Aslında yürüyebilirim ama gelecek hafta orada olmak istiyorum. Yolda balık aletlerime yatırım yapmaları için birçok kişiyle temas edeceğim. Bu yolla daha fazla insanla karşılaşacağım. Biliyor musun doktor? Bilmek dediysem İncil'deki anlamda bilmekten söz ediyorum. Aman Allah'ım, o kadar iyi hissediyorum ki. Sanki hiç bitmeyen bir orgazm gibi. Resmi tanısal listeler. DSM-4'te majör depresyon ve iki uçlu bipolar bozukluk olmak üzere iki temel duygu durum mood bozukluğu bulunmaktadır. Bazen de tek uçlu unipolar depresyon denen majör depresyonun belirtileri aşırı elemli bir duygu durum ve iştah, kilo, uyku ve faaliyet düzeyi bozukluklarıdır. Depresyonun yaygın belirtiler üzerinde genel bir anlaşma vardır. Majör depresif dönemin epizot, DSM-4 tanısı bu belirtilerden en az 5'inin hemen her gün 2 hafta süreli olmasını şart koşar. Çökkün duygu durum ya da ilgi ve hoşnutluğun kaybının bu 5 belirtiden biri olması gerekir. Üzgün, çökkün duygu durum günün büyük kısmında ve hemen hemen her gün. Her günkü faaliyetlerde ilgi ve hoşnutluk kaybı. Uyumada güçlükler, insomnia, Başlangıçta uykuya dalamama, gece uyanıp bir daha uyuyamama ve sabah çok erken uyanma ya da bazı hastalarda zamanın çoğunu uyuyarak geçirme isteği. Faaliyet düzeyinde değişiklik, ya letarjik olma, psikomotor yavaşlama ya da ajite olma. İştah azalması ve kilo kaybı ya da iştah ve kilo artışı. Enerji kaybı ve aşırı yorgunluk. Olumsuz benlik kavramı, kendini yerme ve itham etme, değersizlik ve suçluluk duyguları. Düşüncede yavaşlama ve kararsızlık gibi dikkati toplamada güçlükten yakınma ya da gerçekten güçlük çekme. Yinelenen ölüm ve intihar düşünceleri. Majör depresyon bu kitapta söz edilen bozukluklar arasında en yaygın olanlardan biridir. Yaşam boyu yaygınlığı ortalama %17'dir. Parantez içinde Blazer, Kessler ve McGonagall, 1994. Kadınlarda erkeklere oranla iki katı sıklıkla gözlenir. Alt sosyoekonomik düzeyde ve genç yetişkinlerde daha sıklıkla rastlanır. Majör depresyon tekrarlayıcı bir bozukluktur. Depresyon yaşantısı olanların %80'i bir yıl içinde yeni bir dönem içine girerken, parantez içinde Coryell, 1994, %15'inin depresyonu 2 yıldan uzun sürerek kronik bir bozukluk haline dönüşür. Parantez içinde Lara Klein, baskıda. Depresyonun yaygınlığı son 50 yıl içinde giderek artmış. Parantez içinde Klerman, 1988. Aynı zamanda başlangıç yaşı da düşmüştür. Söz konusu olgu için olası bir açıklama aynı dönemde gerçekleşen sosyal değişimlerde saklıdır. Bugünün genç insanları pek çok konuda engellenme yaşamakta, birbirine bağlı koruyucu geniş aile, geleneksel değerler, din gibi geçmişte toplumun temel parçaları olan sosyal destek yapılarından yoksun kalmaktadır. İki uçlu bir bozukluk, DSM-4'te mani dönemi ve hem mani hem depresyon belirtilerini kapsayan karışık dönem olarak tanımlanmaktadır. İki uçlu I bozukluğu olan kişilerin çoğu aynı zamanda depresyon döneminde yaşamaktadırlar. İki uçlu bozukluğun kritik belirtileri maninin taşkın ya da sinirli duygu durumu, konuşkanlık ve aşırı hareketliliği ve ek olarak depresyon dönemleridir. Bu belirtilerin işte ya da sosyal yaşamda ciddi aksamalara neden olacak ya da hastaneye yatırılacak kadar ağır olması gerekmektedir. Manik dönemin resmi tanısı için taşkın ya da huzursuz, irritable, duygu durum artı 3, eğer duygu durum huzursuz ise 4, ek belirti gerekmektedir. Faaliyet düzeyinde artma işte, sosyal yaşamda ya da cinsel olarak. Olağan dışı konuşkanlık, hızlı konuşma, düşünce uçuşması ya da düşüncelerin yarıştığı hissi, her zamankinden daha az uyku gereksinimi, abartılı benlik saygısı ya da büyüklük düşünceleri, grandiyozite, özel yetenek ve gücünün olduğuna inanma, dikkat dağınıklığı, dikkatin kolaylıkla başka yöne çevrilmesi, hoşa giden faaliyetlerle aşırı uğraş, aşırı para harcamada olduğu gibi genellikle sonuçları olumsuz olur. İki uçlu bozukluk majör depresyondan daha az sıkla görülür. Toplumda görülme sıklığı %1'dir. Parantez içinde Myers ve arkadaşları, 1984. Ortalama başlama yaşı 20'dir. Kadın ve erkekte aynı oranda gözlenir. Kadınlarda depresyon dönemi erkeklere oranla daha sık, mani dönemi ise daha az görülmektedir. Parantez içinde Leibenluft, 1996. Majör depresyonda olduğu gibi iki uçlu bozukluk da tekrarlama eğilimi gösterir. Vakaların %50'den fazlası 4 ya da daha çok dönem geçirirler. Özellikle bazı klinikçiler öforiyi, parantez içinde aşırı neşeli, zinde olma, maninin temel belirtisi olarak kabul etmezler, huzursuzluğun ve hatta depresif özelliklerin daha sık olduğunu söylerler. Parantez içinde örnek Goodwin ve Jamison, 1990. Bipolar bozukluk ve yaratıcılık. Kay Jemison ateşe dokunarak manik depresif bozukluk ve sanatsal mizaç, 1992 isimli kitabında iki uçlu bozukluk konusunda bir uzman ve uzun süredir manik depresif olan biri olarak duygu durum bozuklukları, özellikle iki uçlu bozukluk ile sanatsal yaratıcılık arasında bir bağlantı kurmuştur. Duygu durum bozukluğu olan sanatçılar, besteciler ve yazarların listesi çarpıcıdır. Michelangelo, Van Gogh, Tchaikovsky, Gauguin, Tennyson, Shelley ve Whitman gibi pek çok ünlü ismi içermektedir. Belki de manik durumu yükselen duygu durum, artan enerji, hızlı düşünme ve normalde ilişkisiz olan düşünceler arasında bağlantı kurma yeteneğine bağlı olarak yaratıcılığı pekiştirmektedir. Tabii ki herhangi bir duygu durum bozukluğu olmayan ancak yaratıcı olan ya da duygu durum bozukluğu olduğu halde yaratıcı olmayan insanlardan oluşan listeler yapılabilir. Ancak yine de duygu durum bozukluklarının yaratıcı süreçte rolü olduğu görülmektedir. Tek uçlu unipolar, iki uçlu bipolar ayrımının geçerliği. 10 yıldan daha fazla bir zamandan önce duygu durum bozuklukları arasında ayrım yapılmıyordu. O zamandan beri iki uçlu ve tek uçlu arasında önemli bir ayrım olduğu dikkati çekmiştir. Parantez içinde bakınız tablo 10.1. Bu bozukluklar birçok boyutta ayrıca manik dönemlerinin olup olmamasıyla birbirinden ayrılır. Örneğin iki uçlu bozukluğu olan kişiler depresyondayken tipik olarak her zaman olduğundan daha fazla uyurlar ve letarjiktirler. Tek uçlu depresyondakiler ise aksine uykusuzluk sorunu yaşarlar ve acitedirler. İki uçlu bozukluğu olan kişilerin akrabaları da tek uçlu depresyondakilere kıyasla daha çok duygu durum bozukluğu gösterirler. Bu durum kalıtsal faktörlerinin iki uçlu da tek uçlu depresyonunkinden daha güçlü olduğunu düşündürür. Lityum karbonat iki uçlu hastalar için tek uçlu hastalardan daha tedavi edicidir. Bütün bu farklılıklar tek uçlu, iki uçlu ayrımının geçerliğini desteklemektedir. Parantez içinde Dipu ve Monroe, 1978. Kanıtların çoğu iki uçlu ve tek uçlu bozuklukların farklı olduğu yönünde ise de mesele tamamen kapanmamıştır. İki bozuklukla ilgili kalıtsal araştırmalar resmi bozmaktadır. Tek uçlu depresyonu olan kişilerin akrabaları tek uçlu hastalık için risk altındadırlar. Buna karşılık iki uçlu hastaların akrabaları ise hem tek uçlu hem de iki uçlu bozukluk için risk altındadırlar. Tek uçlu bozukluk için risk daha fazladır. Parantez içinde Gersan, 1990. Bu veriler tek uçlu ve iki uçlu bozukluğun farklı şeyler olmadığını, aynı hastalığın şiddetindeki farklı düzeyleri gösterdiği ve iki uçlunun daha ciddi tarafta olduğu tartışmalarını desteklemektedir. Parantez içinde Faraon, Kremen ve Tussang, 1990. Bütün bunlara rağmen duygu durum bozukluklarının nedenleri üzerindeki yayınlar bu ayrımı yaptıkları için biz de tek uçlu ve iki uçlu bozukluğu ayrı ayrı tartışacağız. Tablo 10.1. Tek uçlu ve iki uçlu depresyon arasındaki farklar. Değişken motor faaliyet, tek uçlu tipik olarak acite, iki uçlu depresyondayken gerileme. Değişken uyku, tek uçlu uyumada zorluk, iki uçlu depresyondayken her zamankinden daha fazla uyku. Değişken başlangıç yaşı, tek uçlu 30'ların sonu 40'ların başı, iki uçlu 30. Değişken aile öyküsü, tek uçlu birinci düzey yakınlarda yüksek risk, iki uçlu birinci düzey yakınlarda hem tek uçlu hem de iki uçlu için yüksek risk. Değişken cinsiyet, tek uçlu kadınlarda çok daha sık rastlanıyor, iki uçlu kadın ve erkek için eşit. Değişken biyolojik tedavi, tek uçlu lityuma bazıları cevap veriyor ancak trisikliklere daha iyi cevap veriyorlar. İki uçlu en iyi lityuma cevap. Kategoriler arasındaki heterojenlik. Duygu durum bozukluklarının sınıflandırılmasındaki güçlüklerden biri de çok heterojen olmalarıdır. Bazı iki uçlu hastalarda neredeyse her gün hem mani hem de depresyonun bütün belirtileri görülür, bu karışık dönem olarak adlandırılır. Başka hastalarda ise klinik dönem sırasında sadece mani ya da depresyon belirtileri vardır. İki uçlu denen hastalarda majör depresyon dönemine hipomani eşlik eder, davranış ve duygu durumdaki değişiklikler manideki kadar şiddetli değildir. Eğer sanrı ve varsanılanı varsa, depresyondaki hastalar psikoz tanısı alabilirler. Sanrıların varlığı tek uçlu depresifler arasında ayrım yapmak için yararlı olarak görünür. Parantezinde Johnson, Harvard ve Weissman, 1991. Sanrıları olan depresif hastalar genelde kullanılan depresyon ilaçlarına iyi yanıt vermezler ancak şizofreni gibi diğer psikozlarda kullanılan ilaçlarla beraber kullanıma oldukça iyi yanıt verirler. Buna ek olarak psikotik depresyon sanrıların olmadığı depresyona kıyasla çok daha ağırdır ve daha fazla sosyal uyumsuzluğa neden olur. Dönemler arası süre kısadır. Parantezinde Coriel ve arkadaşları, 1996. DSM-4'e göre bazı depresyon hastaları melankoli alt tipine uyabilir. Hiçbir faaliyetten hoşlanmazlar, iyi bir şey olduğunda geçici olarak bile daha iyi hissetmezler. Depresyonları sabahları daha yoğundur. 2 saat kadar daha erken uyanırlar, iştah ve kilo kaybederler, ya letarjik ya da aşırı acitedirler. Bu kişilerin ilk depresyon döneminin öncesinde kişilik bozulmaları yoktur ve biyolojik tedavilere daha iyi yanıt verirler. Melankolili ya da melankolisiz depresyon ayrımının geçerliği iyi saptanmamıştır. Parantez içinde Zimmerman ve arkadaşları 1986. Ancak son zamanlarda yapılan bir araştırmada bu depresyon türü ile olumsuz sonuçlar arasında bir ilişki bulunmuştur. Parantez içinde Duggan ve arkadaşları 1991. DSM-4'te yer almayan olası bir depresyon alt tipinin tartışması için odak 10.1'e bakınız. Gerek manik gerekse depresif dönemlerde katatonik özellikler de görülmektedir. Bunların içinde tamamen hareketsiz kalmanın yanı sıra aşırı ve amaçsız motor faaliyetler vardır. Hem manik hem de depresif dönemler doğum yapan kadınlarda doğumdan sonraki 4 hafta içerisinde görülebilmektedir. Bu vakalar postpartum başlangıç olarak belirtilmektedir. Son olarak DSM-4 hem iki uçlu hem de tek uçlu bozuklukları eğer yılın belli bir zamanıyla düzenli bir ilişkileri varsa mevsimsel olarak alt tanı grubuna ayırmaktadır. Mevsimsel duygu durum bozukluk kavramı üzerine yapılan araştırmaların çoğu kışın depresyon, ilkbahar ve yazda ise mani geçiren hastalarla gerçekleştirilmiştir. Parantez içinde örnek Rosenthal ve arkadaşları 1986. En yaygın açıklama duygu durum bozukluklarının gün ışığı saatlerine bağlı olduğudur. Böylece kış depresyonunda tedavi hastaları parlak beyaz ışığa maruz bırakmakla yapılır. Parantez içinde Blaher ve Rosenthal 1989, Burns, Justic ve arkadaşları 1993. Odak 10.1. Kaygı, depresyon ve karışık kaygılı depresyon. Bölüm 6'da ve bu bölümde kaygı bozukluklarının genellikle depresyonla bir arada görüldüğü üzerinde durduk. Bu, insanların ağır kaygı ve klinik depresyonu aynı anda yaşayabilecekleri anlamına gelmektedir. Aynı fenomen kaygı ve depresyon klinik belirtiler olarak değil de duygu durum ya da duygulanım olarak ele alınarak çalışıldığında ortaya çıkar. Depresyon ve kaygı ölçümleri yüksek ilişkilidir. Kaygı ve depresyon daha iyi ayrıştırılabilir mi? Bir yaklaşım, yukarıdaki soruyu duygunun 3 boyutu bağlamında kavramsallaştırmaktadır. Olumsuz duygudaki yüksek puan, yüksek düzey stres ve olumsuz duygu durumu deneyimletmektedir. Gerek kaygılı gerekse depresif kişilerin olumsuz duygu ölçümlerinde puanları yüksektir. Bununla birlikte kaygı ve depresyon sonraki boyutta ayrıştırılabilir, olumlu duygu, zevk almaya yönelik istek, olumlu duygu durum düzeyi. Depresif kişilerin puanları kaygılı olanlardan düşüktür. Son olarak kaygılı kişilerin depresif olanlara kıyasla duygunun üçüncü boyutundaki otonom uyarılma puanları da daha yüksektir. Terli avuç içi, yüksek kalp atışı gibi fiziksel işaretler rapor edilmiştir. Parantez içerisinde Clark, Watson ve Mineka 1994. Dolayısıyla kaygı ve depresyon doğru ölçümlerle ayrıştırılabilir. Ancak olumsuz duygu düzeyi yüksek olan, aynı zamanda olumlu duygu puanı düşük olan ve otonom uyarılması yüksek olan kişiler olabilir. Bu kişiler DSM-4'te yer almak üzere karışık kaygılı depresyon olarak adlandırılabilecek bir tanı sınıfını oluşturabilirler. Bu kişiler ne kaygı ne de duygu durum bozuklukları kriterlerini karşılamamakta, ancak hem kaygı, parantezinde üzüntü, huzursuzluk, en kötüsünün olacağına dair beklenti, hem de depresyonun parantezinde umutsuzluk, mutsuzluk, düşük benlik saygısı özelliklerini karışık olarak göstermektedirler. Bir başka deyişle olumsuz duygudaki puanları yüksektir. Bu tanı DSM'nin ekler bölümünde bulunsa da bu konudaki araştırmalar sürmekte ve olasılıkla bir sonraki DSM'ye eklenecektir. Kronik duygu durum bozuklukları. DSM-4, duygu durum bozukluklarının belirgin olduğu iki uzun süreli ya da kronik bozukluk sınıflamaktadır. Bu bozuklukların her ikisinde de belirtilen 2 yıl ya da daha fazla sürmesi gerekmektedir, ancak bu belirtiler majör depresyon ya da mani tanısı alacak kadar şiddetli değildir. Siklotimik bozuklukta bireyin sık depresyon ve hipomani dönemleri vardır. Bu dönemler karışık olabilir, birbirini takip edebilir ya da arada 2 ay kadar normal ruh hali görülebilir. Siklotimik bozukluğu olanlar hipomani ve depresyon dönemlerinde çifti belirtiler gösterirler. Depresyon sırasında yetersiz hissederler, hipomani sırasında benlik saygıları abartılı bir şekilde yüksektir. İnsanlardan kaçarlar, sonra hiç çekinmeden herkese yanaşırlar. Çok uyurlar, sonra çok az uyurlar. Depresyondaki siklotimik kişilerin dikkatlerini toplamada zorlukları vardır ve sözel üretkenlikleri azalır, ancak hipomani sırasında düşünceleri keskinleşir, yaratıcı olurlar ve üretimleri artar. Siklotimisi olanlar tam bir depresif dönem ya da mani geçirebilirler. Distimik bozukluğu olan kişiler kronik olarak depresyon içindedirler. Kendilerini üzgün hissetme ve her zamanki faaliyetlerden hoşlanmamanın yanı sıra uykusuzluk ya da çok uyuma, yetersiz hissetme, enerji kaybı, kötümserlik, dikkati toplayamama ve açık düşünememe, başkalarından kaçınma gibi depresyon belirtilerini gösterirler. Klein ve arkadaşları 1988 tarafından toplanan veriler depresyonun bir şekli olarak disteminin geçerliliğini saptamış ve bu bozukluğun ağır bir formu olduğunu göstermişlerdir. Birçok distimik hasta kronik olarak depresyondadır. Ayrıca major depresyon nöbetleri de geçirirler.